Leviler 18. bölüme geldi. Konu kahinlerle peygamberler ve gerçek peygamberin sınanması. Kahinlerin maddi açıdan desteklenmesi için Tanrı bazı kurallar verdi. Bu bölümde şeytani güçlere başvuran putperest uygulamalar konusunda Tanrı yine uyarılar veriyor. Bunun ardından yasa kitabının en göze çarpan kesimlerinden birini göreceğiz. Bu kesim peygamberler ve peygamberliklerle ilgilidir. Bunun yanı sıra ileride gelecek olan en üstün peygamber, İsa Mesih hakkında bir peygamberlik sözü kaydedilmiştir. Değerli dostum, peygamberler konusunu ele alan bu bölümün sonunda gerçek peygamberin sahte peygamberden nasıl ayırt edilebileceği konusunda bir deneme yöntemi verilir. Levili kahinlerin bütün Levi oymağının öbür İsrailliler gibi payı ve mülkü olmayacak. Rab için yakılan sunularla Rab'be düşen payla geçinecekler. Kardeşleri arasında mülkleri olmayacak. Rabbin onlara verdiği söz uyarınca Rabbin kendisi onların mirası olacak diyor yasanın tekrarı 18, 1 ve 2. ayetlerde. Bildiğiniz gibi kahinler Levi oymağına aittiler. Levililerin hepsi de tapınakta Rab'be hizmet ederlerdi. İsrailoğulları arasında onlara düşen bir toprak mirası yoktu. Rab'bin kendisi onların mirasıydı. Rab onların ihtiyaçlarını bu şekilde sağlıyordu. Dikkate değer bir nokta vardır burada. Tanrı kralın gelirinin nasıl sağlanacağı konusunda hiçbir talimat vermemiştir. Kahinlere gelince onların nasıl destekleneceğini bildirmiştir. Rabbin evinde hizmet eden bir kişinin maddi ihtiyacı sağlanacaktır. Bu ihtiyaç Rabbin kilisesinde hizmet eden kişilere de sağlanmalıdır. Yine de bu konuda insanlar ruhsal çobanın desteği konusunda şikayetçi olmaktan geri durmazlar. Tanrı'nın halkı arasında böyle konular tartışılamazdı. Tanrı kahinlerin ihtiyaçlarının nasıl sağlanması gerektiğini açık bir şekilde belirtti. Tartışılacak bir şey kalmadı. Halktan sığır ya da koyun kurban edenlerin kahinlere vereceği pay şu olacak: kol, çene, işkembe. Tahılınızın, yeni şarabınızın, zeytinyağınızın ilk ürününü ve koyunlarınızdan kırdığınız ilk günü kahine vereceksiniz. Çünkü Tanrınız Rab önünde dursunlar, her zaman adıyla hizmet etsinler diye bütün oymaklarınız arasında onu ve oğullarını seçti. Yasanın tekrar 18, 3-5 ayetler. Burada Rabbin belirttiği bir prensip, bir kural vardır. Bu kural yüzyıllar boyunca değişmedi. Rab'be hizmet eden kişiler diğerlerince desteklenecektir. Tanrı kendi egemenliğini yeryüzünde geliştirmek için bu prensibi kullanır. Buna karşı çıkanlar olmuştur ve olacaktır ama Tanrı'nın kurduğu temel değişmez. Bir kilise topluluğu içinde tüm zamanını Rabbin sözünü duyurmak için harcayan, sadece Rabbin işiyle uğraşan kişilerin kilisenin diğer mensuplarınca desteklenmesi gerekir. Bu prensip uygulanmazsa kilise gelişmez, gelişemez. Müjde yayılamaz. Tabii ki bugün Rabbin kilisesinde hizmet veren kişileri 1-2 kilo zeytinyağı, birkaç kilo un ya da et gibi gıda maddeleriyle destekleyemeyiz. Bu şekilde destek görenler vardır ama genelde diğer insanlar geçimlerini nasıl sağlıyorlarsa ruhsal hizmet veren kişinin de geçimi öyle sağlanmalıdır. Prensip burada belirtiliyor. Tanrınız Rabbin size vereceği ülkeye girdiğinizde oradaki ulusların iğrenç törelerini öğrenip uygulamayın. Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülere danışan kimse olmasın. Çünkü Rab bunları yapanlardan tiksinir. Tanrınız Rab bu iğrenç töreleri yüzünden bu ulusları önünüzden kovacaktır. 9-12 ayetler arası. Bu yeni kuşak kendilerine vaat edilen ülkeye girdikleri zaman o ülkenin insanlarınca uygulanan putperest tapınışları benimsemeyeceklerdi. Bu uyarı yeni antlaşma kesiminde de tekrarlanmaktadır. Elçi Pavlos uyarıp şöyle diyor. Ruh açıkça diyor ki, sonraki zamanlarda bazıları imandan dönecekler. 1. Timoteus 4 ayet 1. Son günlerde bunun belirtilerini görmekteyiz. İnsanlar günümüzde bu bilim teknik çağımızda bile şeytani uygulamalara, tapınışlara dalıyorlar. Bu konuda düşüncelerimi size aktarmak istiyorum. İstediğiniz şekilde siz yargılayın. Ben şahsen inanıyorum ki Timoteus'a yazılan mektupta belirtilen bu son günler dönemine girmiş bulunuyoruz. Bu yayını, bu sözleri kaleme alırken biliyorum ki dünyada şeytana tapınanların sayısı artmaktadır. Şeytani belirtiler her gün gözlerimizin önünde yer almaktadır. Birçok ülkede ve ülkenin yörelerinde herkesin bildiği gibi şeytana tapınanlar vardır. Birçok yerlerde şeytana tapınılıyor. Birçok gencin Krişna denilen birisinin heykeli önünde yere kapandığına tanık oluyoruz. Bazıları bu olayları ciddiye almıyorlar. Bir modadır, geçer diyorlar. Şimdi dünyada birçok modalar vardır ama bu şeytana tapınma olayı moda değildir. Kutsal kitapta belirtilen son günlere özgü olaylardır bunlar değerli dostum. Şeytana tapınanlar ciddi bir şekilde ona hizmet ederler ve şeytanın gücü gerçektir. Bu gibi şeyleri yapan insanlara manyak diyemeyiz, akılsız diyemeyiz. Yüksek entelektüel aşamada olan insanlar bile şeytana tapıyorlar. Bu olayları bir yana itip unutamayız. Tanrı bunun çok ciddi olduğunu bildiği için bunu kesin olarak yasakladı. Her birimizi buna karşı uyarır Rab. Ruhları çağırma, tahta üzerinde bardak yürütmek, fal açmak, kurşun dökmek, yıldız falına bakmak ve daha da sayabiliriz. Değerli dostum bunlar oyuncak değil. Şeytanın gücüne fırsat veren eylemlerdir bunlar. Başka bir açıdan baktığımızda bu tür olaylar, evet, karanlık işler, hurafeler, gerçek olmayan şeylerdir. Zaten şeytanın başka bir amacı da insanları körü körüne bu tür şeylere inandırmaktır. Hurafelere inandırmaktır. Safsatalara inandırmaktır. İşte bunlar da şeytanın ekmeğine yağ sürmektir. Bunlardan, yani her tür fal ve buna benzer şeylerden kesinlikle uzak durmak gerekir. Bunları söylemek istiyorum değerli dostum. Çünkü günümüzde bunun açığa vurulmasına ihtiyaç vardır. Yıldız falına bakmak bir tiyatro oyunu, bir zevk gibi gösterilebilir. Ama şeytani güçlere dayanır. Bir önceki bölümde güneş, ay ve yıldızlara tapınmanın kınanıp yasaklandığını okumuştuk. Günümüzde birçok insan var ki yıldız falına verdikleri önemi ve güveni Rabbin sözüne vermiyorlar. İnsanlar yıldızlardan, gezegenlerden umut beklerler. Umutlarını nereye veriyorlar? Nereye dayandırıyorlar? Bu tür boş şeylere. Kitap evlerine gidin. Dergi bayilerine şöyle bir bakın. İster ülkemizde, ister gelişmiş ülkelerde, batı dünyasında. Her birinde yıldız falı hakkında bir sürü kitap ve dergi bulabilirsiniz. Hatta günümüzde o kadar ileri gitti ki bu safsatalar, bu boş şeyler TV ekranlarımızdan daha eksik olmuyor bu tür şeyler. Nereye dönsek orada astrolojinin işaretlerini görebiliriz. Bazı uçaklarda bile 13 numaralı koltuklar yoktur. Düşünebiliyor musunuz? 20. yüzyılı terk edip 21. yüzyıla girdik. En modern çağda yaşıyoruz ama astroloji, batıl inanç insanın içinden bir türlü çıkarılamıyor. Değerli kardeşim, astroloji, yıldız falı ve fal türünden ne varsa bütün bunlar Tanrı'nın nefret ettiği bir şeydir. Şimdi burada konuşan bu adam da ne diyor diye beni suçlamaya kalkışmayın. Bunu söyleyen ben değilim. Bütün bunları vurgulayan Tanrı'nın kendisi, Tanrı'nın sözüdür. Bunun iğrenç olduğunu söyleyen Tanrı'dır kardeşim. Neden iğrenç olduğunu söyler. İnsanları diri ve gerçek Tanrı'dan uzaklaştırır da ondan bunun iğrenç olduğunu söyler. İnsanı Rab'be güvenmekten alıkoyar. İnsanı boş hurafelere yönlendirir. Akılsızlığa yönlendirir de ondan. İnsanları ruhsal karanlığa iter ondan. Değerli dostum, sen bir Mesih imanlısıysan bu gibi şeylerden tamamıyla uzak durman gerekir. İnsan olarak zaten bu tür şeylerden uzak durmamız gerekir. Tanrı'nın yaratıkları olarak biz Tanrı'ya güvenmeliyiz. Tanrı'ya sırtımızı dayamalıyız. Bu tür hurafelere değil. Bu yolda deney yapan kişinin imanı ancak çok zayıftır ve kurtarıcı Mesih'e güvenmediğini gösterir. Tanrı'nın sözüne ve kutsal ruhuna sırt çeviriyordur böyleleri. Tanrı bu gibi şeyler hakkında gereken uyarıları vermiştir. Geçmişte verdiği uyarılar tam yerinde olmuştu. Bu konuda verdiği uyarıya uymayanlar tam Tanrı'nın dediği sonuca uğradılar. Tanrı bu konuda şimdiye kadar hata yapmadı ve ileride de yapmayacaktır. Ve Tanrı her tür falı yasaklıyor kardeşim. Tanrınız Rabbin önünde yetkin olun. Ülkelerini alacağınız uluslar büyücülerin, falcıların öğüdüne kulak verirler. Ama Tanrınız Rab buna izin vermiyor diyor yasanın tekrar 18. bölüm 13 ve 14. ayetlerde. Ülkede bulunan bu uluslar Tanrı'nın yargısı altına gelmişlerdi ve topraklarından atılacaklardı. Neden? Çünkü büyücülerin, falcıların öğüdüne kulak veriyorlardı da ondan. Putperest olmuşlardı ondan. Putlara inanıyorlardı, boş şeylere inanıyorlardı. İsrail ise gerçek ve diri Tanrı'nın tanığı olmak için seçilmişti. Tanrınız Rab size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin. Horev'de toplandığınız gün Tanrınız Rab'den şunu dilemiştiniz. Bir daha ne Tanrımız Rab'bin sesini duyalım ne de o büyük ateşi görelim yoksa ölürüz. Rab bana söyledikleri doğrudur dedi. Yasanın tekrar 18, 15, 17 ayetler arası. İsrailoğulları Tanrı'nın peygamberlerine kulak vereceklerdi. Neden? Çünkü Tanrı'nın peygamberi onlara gerçeği söyleyecekti. Esas neden budur. Ama bir başka neden daha vardır. Rab onları hazırlıyordu. En sonunda gelecek olan eşsiz kişiye, o sonsuz kurtarıcıya, İsa Mesih'e kulak vermeleri, onu dinlemeleri için onları hazırlıyordu. Bazıları hala soruyorlar. Tanrı kendisini neden göstermiyor? Değerli dostum, İsa Mesih'in şahsında Tanrı konuştuğu cümlenin sonuna gereken noktayı koymuştur. İsa Mesih'te Tanrı kendisini en güzel şekilde açıkladı. Peygamberler aracılığıyla yüzyıllarca konuştu ve sonunda kendisi sözü ruhu olan İsa Mesih aracılığıyla konuşup son bölümü noktaladı ve oraya noktayı koydu. İsa Mesih'te dünyaya söylemek istediği her şeyi söylemiştir Tanrı. Bundan başka söyleyecek bir şeyi yoktur. Bizim dinlememiz gereken kişi İsa Mesih'tir. Dağ başında Musa ve İlyas peygamber ile görkemli şekilde parladığı zaman Tanrı gökten seslendi ve bu benim sevgili oğlumdur ona kulak verin dedi. Matta 17 ayet 5'te. Onu dinle sevgili kardeşim. Yani Tanrı'nın gönderdiği kurtarıcıyı dinle. Son söz O'nundur. O'na iman edenler için İsa Mesih nihai sözdür. Her şeyin sonudur. Tanrı'nın kendisini insanı en mükemmel şekilde açıklayan kişidir. Ve Tanrı'nın kendisini insana en mükemmel şekilde açıklayışıdır. Tanrı'nın insana verdiği son açıklamadır. Musa da bu yasa kitabında bunu söylüyor. Onlara, kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım diyor yasanın tekrarı 18-19. Ayetlerde. Yeni antlaşmayı dikkatle okumuşsanız değerli dinleyicilerimiz hatırlayacaksınız. Rab İsa Mesih kerelerce kendiliğinden konuşmadığını ve konuştuğu sözlerin Baba Tanrı'nın sözleri olduğunu vurguladı, belirtti. Örneğin Yuhanna 5. bölüm 30. ayette ve 6. bölümde ise kendi isteğimi yapmak için değil, babanın isteğini yerine getirmek için dünyaya geldim dedi. Yeryüzündeki ruhsal hizmetini tamamlamak üzereyken Rabbi İsa Mesih Yuhanna 17. bölümünde o ünlü kahinsel duasını imanlılar için yükseltirken Baba Tanrı'ya yeryüzünde yaptığı şeylerin son raporunu verirken bana vermiş olduğun işi tamamladım. Söylememi istediğin her şeyi onlara söyledim dedi. Tanrı şu anda gökten seslenip bize konuşacak olsaydı daha önce söylediklerinden ayrı yeni bir şey söylemezdi. Sana ve bana söylemek istediği her şeyi biricik oğlu İsa Mesih de bize iletmiştir. Ve tekrar konuşacak olsaydı söylediklerini tekrarlamış olacaktı. Tanrı bize kendi varlığı sözü aracılığıyla artık konuştu ve noktayı koydu. İşte bu nedenle kardeşim, astroloji ve buna benzer hurafelerden, fallardan uzak durman gerekir. Kayıptan size hiç kimse yeni bir şey, yeni bir mesaj vermeyecektir, verilmeyecektir. Kimse bunu yapamaz. İnsanın yüreğinin eğilimi her zaman yeni alanları araştırmak, gizli şeyleri bulmak, yeni tecrübeler yaşamaktır. Bunu bildiğimizde bu tür şeylerden, boş şeylerden uzak duracağız. Geleceği bilmek ister insanoğlu. Az önce de vurguladığım gibi gizleri, sırları araştırmak için içinde her zaman büyük bir arzu ve istek vardır. Çünkü geleceğini bilmek istiyor. Geleceğini görmek istiyor. Korkuyor gelecekten daha doğrusu. Kendisinde o güven yok. Bunun içinde bir şeyler arıyor. Yeni dünyayı, Amerika'yı keşfeden Kolombos'un ruhu herhalde her birimizde vardır. Şu anda insanlık hem okyanusun derinlerini keşfetmek için dolaşıyor hem de uzayı. Her zaman yeni dünyalar, yeni alanları keşfetmek isteriz. Bunu sadece uzay boşluğunda yapmakla kalmıyoruz. Zaman içinde de elimizi uzatıp geleceği keşfetmek isteriz. Geleceğin sırlarını öğrenmek isteriz. Bize ne olacağını bilmek isteriz. Yarının ötesinde acaba ne vardır? Bunu bilmek istiyoruz. Gelecekte bizleri neler bekliyor? Sanımca herkes bunu bilmek istiyor. Öyle değil mi? Gelecekte bizleri neler bekliyor? İnsan geleceğinden emin değilse, insan geleceğinin garanti altında olduğunu bilmiyorsa, sırtını dayayacak bir kimsesi yoksa, sonsuzluğa dayayacak kimsesi yoksa, yani sonsuz olana dayayacak güvencesi yoksa, o zaman bu tür şeylerden korkar. Ne demek istiyorum? Bir insan biliyor ki eninde sonunda ölecektir. Ve bir insan yine gelecekte kendisine ne olacağını bilmiyor. Hatta Tanrı'ya inanmasa bile, geleceğin var olup olmadığına inanmasa bile yüreğinde bir kuşku vardır. Ya varsa diye. Cennet cehenneme inanmasa bile ya bunların gerisinde gerçekten söylenenler varsa korkusu yatmaktadır. O zaman benim halim ne olacak? Dindar insanlar bile gelecekte cennete gidip gitmeyeceklerini bilmedikleri için işte bundan korkuyorlar. Bu yüzden de insanın içerisinde bir merak, geleceği bilme merakı vardır. Ama Mesih imanlısı, değerli dostum, bunu bilir. Çünkü Tanrı İsa Mesih aracılığıyla kendisine gelenlere sonsuz yaşam güvenliği vermiştir. Ben öldüğüm zaman Rabbin yanına cennete gideceğimi biliyorum. Bunu kendiliğimden bilmiyorum. Tanrı'nın sözü öyle dediği için buna iman ediyorum. İman ettiğim için de geleceğim Rabbin elindedir. Bunu biliyorum. Bu nedenle yarının ötesinde acaba ne vardır demiyorum. Yarının ötesinde cennet vardır benim için. Çünkü İsa Mesih benim bütün günahlarımı bağışladı ve beni Tanrı ile barıştırdı. İsa Mesih'e iman ettiğim için artık korkmuyorum gelecekte beni nelerin beklediğini. İşte dostum, sanımca herkes bunu ister, bunu bilmek ister. Bunu bilmediği için de korkuyor. İnsanlar gelecek konusunda kaygılanıyorlar. Önümüzde her zaman acaba yarın ne olacak sorusu dikilmektedir. Bugün yarına yetişince önünde bir yarın daha görür ve aynı soruyu sorar. Gelecek kapalı bir kapıdır. Bizi geçmişe taşıyabilmek için bir araç vardır. Hatıralarımız bunu yapabilir ama bizi geleceğe taşıyabilecek hiçbir araç yoktur. Geleceğin kapısı üzerinde bir yazı vardır, girilemez. Bugüne dünün penceresinden baktığımızda yarın idi. Yarın ona baktığımızda dün olacaktır. İnsan sınırlıdır. Onu sınırlayan hem zaman hem de içinde yaşadığı yerdir. İnsanın doymak bilmeyen bu arzusunu tatmin edebilmesi için putperestler arasında ruhçular, ispiritizmacılar ve falcılar türedi. Ve buna benzer şeyler türedi. Tanrı kendi halkını bunlara karşı uyardı. Bunların yaptıkları putperestlikle bağlantılıydı ve gücünü karanlıktan, bilgisizlikten, cehaletten ve şeytandan alıyordu. Bu insanlar gerçekten gelecek hakkında bilgi verebiliyorlar mı? Kesinlikle hayır. Bunların söyledikleri kurnazca ve tahmini sözlerde bazı tutmalar gözükebilir ama kimse geleceğe yönelik bir bilgi veremez Tanrı dışında. Çünkü geleceği gören ve bilen sadece Tanrı'dır. Bu nedenle insan Tanrı'ya güvenmeli, sırtını, hayatını, her şeyiyle Tanrı'ya vermeli ve Tanrı'ya dayamalıdır. O zaman sen de güvenlikte olacaksın. O zaman senin de artık gelecekten korkun olmayacaktır. Çünkü Tanrı Mesih aracılığıyla senin yüreğine de bu esenliği, bu güveni koyacaktır eğer İsa aracılığıyla ona gelirsen.